Discourse Day 11. 11. gün. Günleri birer birer geçirerek bu Dhamma seminerinin kapanış gününe geldik. Çalışmaya başladığınızda kendinizi tamamıyla teslim etmeniz istendi. Ve siz de bunu yaptınız. Bu sadece tekniğe adil bir şans tanıma, tekniğin tam anlamıyla hakkını vermeydi. Bu teslimiyet sadece 10 gün içindi. Şimdi hepiniz özgür bağımsızsınız. Dhamma sizi her zaman özgür bağımsız yapar. Eve dönünce yeniden gözden geçireceksiniz. Sakince, sessizce. Burada ne öğrendiyseniz, burada ne uyguladıysanız gözden geçireceksiniz. Ve burada öğrendiklerinizi rasyonel, mantıklı, faydacı bulursanız ancak o zaman kabul edeceksiniz. Ama tek ölçüt bu değil. Bir ölçüt daha var. Burada ne öğrendiyseniz, bu gerçekten, gerçekten bana yararlı mı? İnsan şöyle düşünmeli. Bu gerçekten benim için yararlı mı? Ancak o zaman kabul etmeli. Sadece bu da değil. Kabul edip, diğer varlıklara, başka herhangi bir varlığa zarar veriyor muyum? Bu onlar için de yararlı mı? Eğer bir şey mantıklı, faydacı, normal, ortalama bir akla uygunsa, eğer bir şey benim için iyi, başkaları için iyi bir şeyse, o zaman doğal olarak onu kabul edeceğim. Ortalama bir insan zekası bunu kabul edecektir. Ama 10 gün uygulama yaparak bunu sadece akılsal seviyede kabul etmek işe yaramayacak. Bunu yalnızca inançsal ya da duygusal seviyede kabul etmek işe yaramayacak. Kişi bunu gerçek seviyede kabul etmeli. Dhamma gerçek seviyede, deneyimsel seviyede kabul edilmeli. Dhamma yaşamda uygulanmalı. Dhamma tatbik edilmeli. Dhammayı uygulama düzeyinde kabul etmeye karar verdiğinizde, o zaman özgür iradeyle kendinizi teslim edeceksiniz. 10 gün önce kendinizi teslim ettiniz çünkü sizden kendinizi teslim etmeniz istendi. Bir şans vermek için teslim etmeniz gerekirdi. Şimdi özgür iradeyle tam anlayarak kendinizi Dhamma'ya bırakacak, teslim edeceksiniz ve bütün hayatınız boyunca kendinizi teslim edeceksiniz. Mümkün olduğunca Dhamma hayatı yaşamam gerek. Bu anlayışla kişi kendisini Dhamma'ya teslim eder. Bir Dhamma hayatı yaşamak için elinden geleni yapar. Bu Dhamma'nın uygulama yönüdür. Tüm faydaları veren uygulamalı Dhamma'dır. Kişi böyle bir kampa Dhamma'nın uygulamalı yönünü öğrenmek için katılır. Sabah 4-4.30'dan akşam 9-9.30'a kadar sürekli uyguladığı şey budur. Çalışmak, çalışmak. Elbette her akşam tekniği, Dhamma'nın uygulama yönünü açıklamakta çok gerekli olan bu Dhamma konuşmalarımız vardı. Ama bu Dhamma konuşmaları olduğunda doğal olarak Dhamma'nın belli teorik yönleri de gün ışığına çıktı. Ve bu olduğunda kimi zaman bir öğrenci Dhamma'nın bu teorik yönlerini kabul etmeyebilir. Bu bizim geleneksel inançlarımıza göre değil, felsefi inançlarımıza göre değil. Eğer böyle oluyorsa bir kenara atın. O kısmı bir kenara atın ve hangi kısım sizin için kabul edilebilirse onu kabul edin. Ama Dhamma'nın uygulama yönüne göre kişi herhangi bir geleneğe ya da tarikata bağlı olabilir. Ben buna itirazı olan kimseyle karşılaşmadım. Teorik yön, eğer belli bir kısmı bir kenara ayırırsanız fazla bir şey kaybetmezsiniz. Daha sonra bunu da kabul edilebilir bulduğunuzda o zaman kabul edersiniz. Elbette Dhamma'nın teorik yönünü veren kişi bunu uygulama yönü gittikçe daha da açık olsun diye aynı zamanda tüm sevgi ve şefkatiyle vermiştir. Bu tıpkı bir annenin tüm sevgisiyle çocuğuna çok lezzetli bir yemeği hazırlaması gibidir. Ülkemizde süt, pirinç, kuru meyve ve şekerden yapılan kir adı verilen çok lezzetli bir yemek vardır. Anne bu yemeği çocuğa verir. Çocuk da der ki, hayır almayacağım. Dene bir, nesi var? Hayır almayacağım. İçinde siyah bir taş parçası var. Anne şöyle der, o siyah bir taş değil, kakule. Kendine özgü güzel bir tadı var. Bir dene. Çocuk yine, hayır bu siyah bir taş, siyah bir taş. O zaman anne ne yapacak? Şöyle diyecek. Pekala, bunu çıkar. Neyin siyah taş olduğunu düşünüyorsan onu çıkar. Gerisinin tadını çıkar. Sonra bunun da güzel bir şey olduğunu anladığında O zaman onun tadını çıkarırsın. Çılgın çocuk bütün yemeği atacak. İçinde siyah bir taş vardı. İçinde siyah bir taş vardı. Her şeyi kaçıracaklar. Aynı şekilde Damma'nın teorik yönünde de eğer siyah bir taş gibi bir şey bulursanız onu çıkarın. Kalanının keyfini çıkarın. Ama Damma'nın uygulama yönüne göre çıkarılacak hiçbir şey yok. Damma'nın uygulamalı yönü Shila'dır. Ahlaklı bir yaşam sürmek. Herhangi bir fiziksel ya da sözel davranışla kimseye zarar vermemek. Çünkü fiziksel ya da sözel bir davranışla birine zarar verdiğinizde kendinize zarar vermeye başlamışsınızdır. Bu doğanın kanunu. Kişi şu ya da bu tarikata bağlı olabilir. Doğa belirli bir tarikatı kayırmaz. Dhamma'nın uygulamalı yönü samadidir. Zihniniz üzerinde hakimiyet geliştirirsiniz. Zihninin kölesi olarak kalan kişi sefil bir yaşam sürer. O zaman kimin zihni üzerinde hakimiyet kurmaya itirazı olabilir? Dhamma'nın uygulamalı yönü panyadır. Zihni tüm olumsuzluklardan, kirliliklerden arındırmak ve iyi nitelikler geliştirmek, sevgi, şefkat, iyi niyet, bu herkes için kabul edilebilirdir. Bu tüm faydaları insanın hayatında vermeye başlayan Dhamma'nın uygulamalı yönüdür. Dhamma'nın tüm teorilerini kabul edebilirsiniz. Ama onu hayatınızda uygulamazsanız, onu tatbik etmezseniz hiçbir fayda elde edemezsiniz. Hiçbir yararı olmaz. Bir hikaye var. Çok iyi eğitim görmüş genç bir profesör, hayatta çok olgunlaşmamış ama çok iyi eğitim görmüş, bir gemide seyahat ediyormuş. Aynı gemide yaşlı cahil biri daha varmış. Bazen bu gemici profesörün kabinine gider, onun o kültürlü, bilgi dolu konuşmalarını dinlermiş. Ondan çok etkilenmiş. Bir gün gemici kabinden çıkarken profesör ona sormuş. İhtiyar, sen jeoloji okudun mu? O ne efendim? Yer bilimi. Hayır efendim, ben hiç okula gitmedim. Hiçbir şey okumadım. İhtiyar, hayatının dörtte birini boşa harcamışsın sen. Yaşlı adam çok üzülmüş. Böyle bilgili bir profesör bunu söylüyor. O zaman kesinlikle hayatımın dörtte birini boşa harcamışım ben. Ertesi gün yine bilgi dolu konuşmalardan sonra yaşlı adam ayrılıyormuş ki profesör ona yine sormuş. İhtiyar, sen okyanus bilim okudun mu? O ne efendim? Deniz bilimi, okyanus bilimi. Hayır efendim, size söylediğim gibi ben hiçbir şey okumadım. İhtiyar, sen hayatının yarısını boşa harcamışsın. Yaşlı adam çok üzülmüş. Hayatımın yarısını boşa harcamışım. Ve üçüncü gün yine profesör ona sormuş. İhtiyar, sen meteoroloji okudun mu? O ne? Hava, yağmur ve rüzgar bilimi. Hayır efendim, söylediğim gibi ben hiçbir şey okumadım. İhtiyar, sen hayatının dörtte üçünü boşa harcamışsın. Yaşlı adam çok üzülmüş. Böyle bilgili bir profesör bunu söylüyor, kesinlikle ben hayatımın dörtte üçünü boşa harcamışım. Ertesi gün sıra yaşlı adamınmış. Koşarak gelmiş. Profesör efendim, profesör efendim, yüzme bilim okumuş muydunuz? Yüzme bilim ne? Yüzebilir misiniz efendim? Hayır, yüzemem ben. Profesör efendim, siz bütün hayatınızı boşa harcamışsınız. Deniz kazası oldu. Gemi şimdi batacak. Yüzme bilen diğer kıyıya ulaşacak, bilmeyen ölecek. Sizin için çok üzgünüm profesör efendim. Evet, biz dünyanın tüm o bilimlerini okuyabiliriz. Ama eğer yüzme bilim okumazsak, o zaman tüm o bilimlerin ne yararı var? Hatta yüzme bilim bile kitap okumaktan hoşlanabilirsiniz. Konuşmaları dinlemeyi sevebilirsiniz. Ama suya dokunmamış olacaksınız. Nasıl yararı olacak? Tüm o teoriler, teoriler, teoriler ve hiç pratik yok. Bu ızdırap okyanusunu yüzmeniz ve tüm o ızdıraptan kurtulmuş kıyıya gitmeniz gerek. Dhamma'nın uygulamalı yönü yüzme bilimdir. Izdırap okyanusunu nasıl yüzeceğinizi öğrenin. Izdırabınızdan kurtulun. Böyle bir kursa gelen kişi Dhamma'nın uygulamalı yönünü öğrenmeye gelir. Elbette 10 günde ne kadar öğrenebilirsiniz ki? Çok küçük bir adım attınız. Yol çok uzun bir yol. Öğrendiğiniz şeyin değerini düşürmüyorum. Bu çok değerli. Doğru yolda, doğru yönde, doğru adım atmanız açısından çok değerli. Ve adım adım, adım adım yolda ilerleyerek tüm ızdıraplardan kurtulmuş nihai özgürlük amacına kesinlikle ulaşacaksınız. Ama yine de bu attığınız çok küçük bir adım. Yol uzun. Bu tıpkı çok iyi bir toprağa ekilmiş çok iyi bir tohum gibi. Tohum filizlenir. Küçük bitki çok hizmet ister. Deneyimli bir bahçıvan küçük fidanlığıyla her zaman ilgilenir. Bitkinin etrafına çit çeker ki sığırlar gelip onu yemesinler. Uygun zamanda, uygun güneşte, uygun gölgede, uygun miktarda su verir. Ve bu hizmeti yaparken bitki büyür, büyür, derin kökleri ve kalın gövdesi olan koca bir ağaca dönüşür. O zaman artık bakıma ihtiyacı kalmaz. Tam tersine o bize hizmet etmeye başlar. Ne ürün verirse bizim için verir. Ne ürün verirse onu vermeye devam eder. Aynı şekilde bu aşamada bu damma bitkisi çok bakıma, hizmete ihtiyaç duyar. Bu bakım ve hizmetle büyür, derin kökleri ve kalın gövdesi olan bir ağaç olur. Sonra hiçbir bakıma ihtiyacı kalmaz. Tam tersine size hizmet etmeye başlar. Size hayatınız boyunca tatmadığınız gölgelik hissini verir. Hayatınız boyunca tatmadığınız meyveler verir. Sürekli vermeye devam eder, vermeye devam eder. Ama bu aşamada küçük bitkiye hizmet etmek çok önemlidir. Bu bitkinin etrafını sığırlar gelip yemesin diye çitle çevirerek korumalısınız. Hangi çitle? Hangi sığırlar gelip yiyecek? Eve döndüğünüzde ailenizdekiler, topluluğunuzun üyeleri, arkadaşlarınız meraktan mutlaka soracaklardır. Hey, nereye gittin? Ne yaptın? Ne öğrendin? Dammada gizlilik yoktur. Açık bir kitaptır. Elbette bu aşamada kişi uygun öğretmen eğitimi almadıkça öğretmeye yetkili değildir. Ama yine de ne öğrendiğini anlatabilir. Öğrendiğinizi anlattığınızda karşınızdakinin de kafası çok karışıksa şöyle diyebilir. Ama bu bizim dinimiz değil. Bu başka bir din. Çok tehlikeli. Oraya gitmemeliydin. Bu çok günah. Sizin de kafanız karışır ve sabah akşam vipassana yapmayı kesersiniz. O zaman sığır bitkiyi yemiş olur. Ama etrafına çit çeker ve şöyle derseniz, uygulamasını yaptığım her şey çitin içinde. Çitin içinde ne var? Şila. Şila uyguluyorum. Ahlak. Ne itiraz olabilir ki? Bunda ne terslik var? Kimse itiraz edemez. Çitin içinde samadhi var. Zihnin yoğunlaşmasını geliştirmek, zihin üzerinde hakimiyet kurmak. Ve bu da hiçbir tarikatla ilgisi olmayan evrensel bir nesne. Sadece nefesim. Yalnızca nefes, saf nefes. Ne itirazınız olabilir? Kimsenin itirazı olamaz. Çitin içinde panya var. Kirliliklerimi yok ederek kendi bilgeliğimi geliştiriyorum. Ve bu da hiçbir tarikatla ilgisi olmayan evrensel bir nesne. Bedenimdeki duyumlar. Kim itiraz edebilir ki? Çitin içinde metta var. Sevgi, şefkat gibi iyi nitelikler. Kimse itiraz edemez. Bunun dışındaki her şey çitin dışındadır. Ben onlarla ilgilenmiyorum. Benim öğrendiğim şey Şila, Samadhi, Panya. Ve benim uyguladıklarım Şila, Samadhi, Panya. O zaman güvendesiniz. Çit sizi korumuştur. Sonra her gün, günde 2 saat, sabah akşam 1'er saat bu bitkiyi sulamalısınız. Yoksa solar gider. Günlük programınıza göre sabah 1 saat, akşam 1 saat. Günde 2 saat meditasyona oturmalısınız. Bazen yeni bir öğrenci her gün 2 saati meditasyona vermeyi çok fazla bulur. Ben çok meşgul birisiyim. Nasıl yapabilirim bunu? Adittan oturuşu yapmaya başladığınız zamanki gibi güçlü bir kararlılık gösterin. Başlangıçta çok zordu ama elinizden gelenin en iyisini denediniz, güçlü bir kararlılık adittan gösterdiniz, 1 saat boyunca oturdunuz. Ve birkaç gün içinde 1 saat oturabiliyor oldunuz. Aynı şekilde bir adittan gösterir ve en azından 1 yıl için ne olursa olsun sabah akşam günlük meditasyonlarımı kaçırmayacağım. Dünyevi alanda bir şey kaybedebilirim. Ama bir şey kaybetmeyeceksiniz. Her gün 2 saatinizi vipassanaya vererek hiçbir şey kaybetmediğinizi çok yakında fark etmeye başlayacaksınız. Meditasyon yapmayı bırakanlar ilk günlerde ya da ilk aylarda bırakırlar. Ama bütün 1 yıl devam edenler hayat boyunca devam ederler. Kolay olur. ilk yıl için Aditan'la güçlü kararlılıkla çalışmanız çok önemli. Ve çok yakında, eğer günde 7 saat uyumaya alışkınsanız, 6 saatin de yeterli olacağını anlamaya başlayacaksınız. 6 saat uyumaya alışkın biri, 5 saatin de yeterli olduğunu görecek. Günlük uykunuzdan 1 saati kolaylıkla kazanacaksınız ve çok zinde hissedeceksiniz. Eğer sabah akşam uygun bir şekilde ve düzenli çalışırsanız ve günlük uygulamalarınızla çalışma kapasitenizi geliştirdiğinizi de göreceksiniz. Çalışma kapasiteniz çok artacak. Herhangi bir sorumluluğu, bir mesleği olan kişi Vipassana'dan öncekinden daha çok çalışabildiğini fark edecek. Diyelim eskiden 8 saat çalışır, belli miktarlarda iş yapardınız. Şimdi aynı miktardaki işi 6 ya da 7 saatte yaptığınızı göreceksiniz. Ve yine de kendinizi zinde hissedeceksiniz. Önceden 8 saat çalışarak kendinizi bitkin, tükenmiş hissederdiniz. Şimdi çok zinde hissedersiniz. Çalışma kapasitesi artacak. Bunu çok yakında fark etmeye başlayacaksınız. Bunun en güzel örneği benim öğretmenim Sayaji Ubakin. Çok fakir bir ailede doğmuş. Hayatına Burma Genel Maliye Ofisi'nde yazman olarak başlamış. O günlerde öğretmeni Sayateci ile karşılaşmış ve ondan 10 günlük Vipassana kursu almış ve uygulamaya devam etmiş. Burma bağımsız olduğunda Burma'nın ilk maliye şefi olmuş. Bu ofiste çok fazla yolsuzluk ve rüşvet verme olayı varmış. Bu yolsuzluklar onun disiplinli eylemleri sayesinde kısmen giderilmiş. Halktan gelen başvurulara 24 saat içinde karar verilmesi gerektiği talimatını vermiş. Herhangi bir zorluk çıkarsa o dosya ona getirilecek, kararı o verecekmiş. Eğer biri dosyayı ona getirmez ve bir karar almazsa o zaman bir terslik var demektir. Bu kişi işten atılacaktı. Ama sadece bunun yararı yoktu. Ofisinde Vipassana kursları vermeye başladı. Her ay bir 10 günlük kurs verdi. Maliye Bakanlığından ofisin müstahdemlerine kadar hükümet memurları bu Damma nehrine dalış yapmaya başladılar. Ve büyük değişim geldi. Birkaç yıl içinde büyük bir değişim. Başbakan çok memnundu. Yolsuzluklardan arınmış bir ülke yönetmek isteyen çok dürüst bir başbakandı. Bu yüzden Ubakin'den Maliye Genel Ofisi'nin şefliğinin yanı sıra hükümetin diğer bölümlerine de bakmasını istedi. 4 bölüme birden başkanlık yaptığı bir dönemdi ve harikulade sonuçlar verdi. İnsanın çalışma kapasitesi çok artar. Bir ofiste çalışmaya başladığında masasında kaç dosya olursa olsun ofisten çıktığında masada bekleyen bir tane bile dosya kalmadığı söylenirdi. 55 yaşında emekli oldu. Ve hükümet, "Hayır Ubakin, senin emekli olmana nasıl izin veririz?" dedi. Bir yıl uzatma verdiler. Sonra bir yıl daha. Sonra bir yıl daha. 3 yıl uzatma. O zaman hükümetin memurluk kuralları uzatma verilemezdi. Bu kurallar mecliste değiştirildi. Herkese uygulanabilirdi, bir tek Ubakin hariç. Ubakin çalışmak zorundaydı. 4 yıl, 5 yıl, 7 yıl, 10 yıl, 12 yıl. 67 yaşındaydı ve hala çalışıyordu. Maaşına düşkünlüğünden değil. Elbette ev geçindiren biri olarak maaşa ihtiyacı vardı. Ama insan çok büyük tatmin alır. Bencil biri olarak çalıştığınızda kendim için biriktireyim, kendime biriktireyim diye şiddetle arzularsınız. Zihin saf hale geldiğinde artık bu bencil doğa kalmaz. Bencillik olduğunda içte gerginlik olur. Bencillik gittiğinde o zaman hizmet edersiniz. Hangi işi yaparsanız yapın, günlük hayatınızda, hayatınızı kazandığınız işinizde bile hep şöyle hissedersiniz: benim çalışmamdan birçok insan yararlanacak. Gerginlik yok. İnsan çalışmaktan büyük tatmin alır. Maaşla ilgili bir hükümet düzenlemesi vardı. Bir departmanda çalışıp başka bir departmana hizmet veren bir kişi, ana departmanından tam, diğer departmandansa 1/3 maaş alırdı. Ve Ubakin birkaç yıl boyunca 4 departmanın başkanıydı. Bu şekilde bir departmandan bir tam, diğer üçünden de 1/3 maaş, ona çift maaş gelmiş oluyordu. Ama hükümete şöyle yazdı: kuralları değiştirin. Ubakin'e uygulanmasınlar. Ben yalnızca 1 maaş alacağım. Çalışma sürem aynı. Eğer çalışma kapasitem artıyorsa niye daha fazla maaş talep edeyim? İnsanlara şefkatle hizmet ettiğinde çalışma kapasitesi artar. Bu yalnızca Ubakin için böyle değildi. Birçok öğrenci bana sürekli yazar. Şimdi günlük uygulamalarıma başladım. Çalışma kapasitem katlanarak arttı. Ben kendi deneyimlerimden de biliyorum. Hayatta iniş çıkışlar saf dammayla karşılaşmadan önce bile vardı. Ve hatırlıyorum da nasıl da zihnimin dengesini kaybederdim. Saf damma yoluna geldikten sonra hatta daha büyük iniş çıkışlar oldu. Damma zihnimin dengesini korumama yardımcı oldu. Zihin çok dengede, çok berrak kalıyor. Herhangi bir problem, herhangi bir zorluğu gülümseyerek karşılıyorsunuz. Doğru kararlar veriyorsunuz, hızlı kararlar veriyorsunuz. İşte bu çalışma kapasitesinin artmasıdır. Öyleyse her gün Vipassana'ya 2 saat vererek hiç zamanınızı boşa harcadığınızı düşünmeyin. Zamanınızı en iyi şekilde değerlendiriyorsunuz. Ve bu adittan sadece 1 yıl için. Bu adittanı yalnızca 1 yıl için gösterirsiniz, daha sonra bu sizin hayatınızın bir parçası olacak. Her gün meditasyon yapmakta hiç zorlanmayacaksınız. Sabah 1 saat, akşam 1 saat günlük programınıza göre. Bir zaman belirleyin ve ona bağlı kalın. Bu çok daha iyi. Aynı yerde meditasyon yapın. Bu çok daha iyi. Ama ev geçindiren biri olarak eğer bir gün aynı yerde, aynı saatte meditasyon yapamazsanız meditasyonunuzu kaçırmayın. O zaman herhangi bir yerde, herhangi bir zamanda meditasyon yapın. Ama en azından günde 2 saat olsun. Bunun yanında yatağa gittiğinizde uzanın ve kapalı gözlerle en azından 5 dakikalığına anicca'nın, bedendeki duyumların farkında olun. Anicca, anicca ve uyuyun. Ertesi günün sabahı uyandığınızda yine 5 dakikalığına anicca'nın farkında olun. Anicca, anicca ve sonra kalkın çalışmaya başlayın. Uyumadan önce 5 dakika ve uyandıktan hemen sonra 5 dakika çok faydalı. Çok iyi sonuçlar verir. Ve sonra nerede mümkünse, şehirde, kasabada, köyde, mahallede, nerede birden fazla Vipassana meditasyoncusu varsa, bir gün, bir yer, bir zaman ayarlayın. Her hafta en azından bir kere birlikte meditasyon yapın. Nerede mümkünse, bir saatlik grup meditasyonuna katılın. Bu çok yararlı olur. Hafta boyunca hayatınızda büyük fırtınalar olduysa ve siz bırakın Vipassana'yı Anapana bile yapamamışsanız, o zaman o hafta sonu birkaç Dhamma kardeşinizle meditasyona oturun. Bazılarının meditasyonu çok güçlü olabilir. Ortamın bir kişinin iyi meditasyonuyla yüklendiğini görürsünüz. Ve sizin pilinizin de yüklendiğini görürsünüz. Çok daha iyi meditasyon yapabilirsiniz. Bir sonraki hafta hayatınızda ortaya çıkabilecek herhangi bir fırtınaya göğüs gelebilecek olursunuz. Nerede mümkün olursa her hafta bir saatlik grup meditasyonu yapmanız önerilir. Tabii eğer ancak uygun bir yer olursa. Sonra yine bir gereklilik, yılda bir kere, eğer kişi teknikte yetkinleşmek istiyorsa, yılda bir kere 10 günlük bir kurs yapılmalı. Bu çok gerekli. Her yıl tatile gidiyorsunuz. Şimdi bu sizin tatiliniz olur. 10 günlüğüne içinize bir dalış yapın. Gelecek sene için çok zinde, enerji, canlılık dolu, hayatın getireceği tüm iniş çıkışlara dirençli çıkacaksınız. O yüzden her yıl bir 10 günlük kurs. Eğer böyle bir kursa gelirseniz iyi. İyi bir damma atmosferi elde edersiniz. Ama eğer gelemezseniz önemli değil. Kendi kursunuzu yapın. Kendi kendinize bir kurs yapın. Şimdi tüm tekniği biliyorsunuz. Kuralları, düzenlemeleri, programı biliyorsunuz. Onlara göre çalışın. Rehberinizi kendi kendinize yapacağınız kursu hangi gün ve nerede yapacağınız konusunda bilgilendirebilirsiniz. Bu yararlı olabilir. Sonuç olarak bir öğretmenin bu teknikte yaptığı nedir? Öğretmen sizi önünde oturtur ve sizden uygulamanızı istediği şeyi uygular ve sonra dün öğrendiğiniz şey metta. Metta. Başarılı olun. Başarılı olun. Mutsuzluğunuzdan kurtulun. Bu metta titreşimleri siz neredeyseniz size ulaşır. Ama öğretmeninizi haberdar etmemiş bile olsanız fark etmez. Tamamıyla güven duyun ve çalışmaya başlayın. Tüm damma titreşimleri size ulaşacaktır. Doğa kanunu böyledir. Zihin her an şu ya da bu titreşimi üretir durur. Bir şiddetli arzulama, şiddetli itme ya da yanılsama ve hayal titreşimleri ürettiğinizde o zaman dünya etrafındaki tüm bu titreşimlere uyumlanırsınız. Onlara uyumlanırsınız ve onlar bu kimliğe güç verirler. Ama siz şiddetli arzulama karşıtı, şiddetli itme karşıtı, yanılsama karşıtı, hayal karşıtı titreşimler üretmeye başlar başlamaz, o zaman damma titreşimlerine uyumlanırsınız. Bu titreşimlere uyumlanırsınız ve dammada güçlenmeye başlarsınız. Güvenle çalışın. Kendi kendinize yapacağınız kurslar size daha fazla güven verir, özgüven verir. Bu en azı. Sabah akşam birer saat. Uyumadan önce 5 dakika, uyandığınızda 5 dakika ve her yıl en azından 10 gün kurs. Bu en azı. Ama eğer daha fazla zamanınız varsa bu sınırlama demek değil. Bir göreviniz, bir sorumluluğunuz olduğunda o zaman tüm dikkatiniz o görevde yaptığınız o işte olmalı. Aklınızın yarısı burada, yarısı orada olmaz. Bütün dikkatiniz işinizde olmalı ki dünyevi alanda iyi sonuçlar elde edesiniz. Ama boş vaktiniz olduğunda sadece 5 ya da 10 dakikanız bile olabilir. Gözleriniz açık ve zihniniz içeride. Anicca, anicca, anicca. Diyelim bir yerde beklemeniz gerekiyor. Biri sizi bir yerde bekletiyor ve olumsuz duygular üretmeye başlıyorsunuz. Bunu yaptığınızda şimdi kendinize zarar vermiş oluyorsunuz. Ve gelecekte de kendinize kötülük yaratıyorsunuz. Şimdi karanlık, gelecekte de karanlık. Ama bir vipassana meditasyoncusu bunu yapmaz. Beklemesi gerekiyorsa beklemesi gerekiyordur. Gözleriniz açık, zihin içeride, anicca, anicca. Şimdi kendinize yardım ediyorsunuz. Geleceğinize yardım ediyorsunuz. Şimdi aydınlık, gelecekte de aydınlık. Zamanınızı en iyi şekilde değerlendirin. İşinizdeyken bütün dikkatiniz işinizde olsun. Boş zamanınız olduğunda zihin içeride. Gözleriniz açık kalmalı. Kendi kendinize evinizde ya da diğer damma kardeşlerinizle meditasyon yaparken o zaman kapalı gözlerle çalışmalısınız. Ama yabancılarlayken ve meditasyon yapmanız gerekirken her zaman gözler açık meditasyon yapın. Aksi halde zararı olur. Damma gösterisi diye bir şey olmamalı. Kimse şunu göstermeye çalışmamalı. Ben bir damma insanıyım. Ben iyi bir meditasyoncuyum. Bu egoyu şişirir, çok zararlı. Başkaları bilmemeli. Gözler açık, duyumların farkında olun. Duyumların farkında olun. Aynı şekilde insan yaşamını, böyle değerli bir hayatı en iyi şekilde değerlendirin. Ne kadar değerli bir yaşam ve ne kadar değerli bir tekniğiniz var şimdi. İkisini de en iyi şekilde değerlendirin. Ve bu uygulama size gündelik yaşamınızda fayda sağlıyor mu, sağlamıyor mu? İlerleme var mı, yok mu diye kendinizi sınamaya devam edin. Zamanı en iyi şekilde değerlendirin. Sabah akşam birer saat. Boş zamanınız olduğunda belki bir 10 günlük kurs oturdunuz ve daha boş zamanınız kaldı. Bir 5 gün veya 3 gün ya da bir hafta sonu tatiliniz var. O zaman bu 2-3 gün kendi kendinize kurs yapın. Kendi kendinize daha kısa süreli bir kurs yaptığınızda zamanın 3'te 1'inde anapana, 3'te 2'sinde vipassana yapın. Ama sabah akşam günlük oturuşlarınızda bu kural uygulanamaz. 3'te 1 anapana, 3'te 2 vipassana gerekli değildir. Vipassana'ya daha fazla zaman verin. Zaman çok kısa, sadece 1 saat. Ama anapana gerekli olduğu sürece gerekli olduğu kadar kullanılmalı. Zihninizi çok tedirgin, kargaşa içinde bulursanız, o zaman zihniniz sakinleşene kadar anapana yapın. Sonra vipassana'ya başlayın. Sakin bir zihinle vipassana'ya başlamış olsanız bile, bir saat içinde bir fırtına ortaya çıktığında tekrar anapana'ya geri dönün. Anapana'yı sadece zihni sakinleştirmek, yoğunlaştırmak, keskin, ince hale getirmek için kullanın. Yoksa daha çok vipassana yapın. Yine tekrar ediyorum. Vipassana yaptığınızda duyum oyunları oynamaya başlamayın. Eğer ince, hoş duyumların serbest akışını deneyimlediğinizde fazlasıyla haz duyuyorsanız, eğer hoş olmayan kaba duyumlar ya da kör bölgelerle karşılaştığınızda derin bir moral bozukluğu hissediyorsanız, o zaman kesinlikle vipassana yapmıyorsunuzdur. Eğer her deneyimde zihninizin dengesini koruyor, anicca yasasını anlıyorsanız, anicca, anicca, o zaman kesinlikle ilerliyorsunuzdur. Ve hayatınızda iyi bir değişikliğin geldiğini görürsünüz. Bir sihir ya da mucize beklemeyin. Ama hayatınızda bir değişim başlamıştır. O zaman kuşkusuz bu yolda tüm ızdıraplardan arınmış özgürlük yolunda ilerlemeye devam edeceksiniz. Burada edindiğiniz bu harikulade cevher. Onu değersiz bir taş, bir çakıl taşı gibi fırlatıp atmayın. O çok değerlidir. Çok değerli. Onu elinizden kaçırmayın. Tutun, koruyun ve sadece korumayın da çoğaltın, çoğaltın. Ülkemizde bir hikaye var. Son 10 gün bir sürü hikaye dinlediniz. Belki de öğretmeniniz hikaye anlatmaya bağımlı oldu. Tabii siz de hikayeleri dinlemeye bağımlı oldunuz. Neyse, ayrılmadan önce bir hikaye daha. Yaşlı çok zengin bir adam, ilerlemiş yaşında dul kalmış. Yaşlı karısı ölmüş. Ülkemizde, belki sizin ülkenizde de, ev hanımları paranın, mücevherlerin, ekinlerin, malların gerçek sahipleridir. Bütün anahtarlar ondadır. Ancak bu birleşik bir aileymiş. Adam 4 oğlu ve geliniyle beraber yaşarmış. Şimdi anahtarları kime vermeliymiş? Adam 4 gelinini yanına çağırmış. Sizi sınayacağım. Kim en yüksek notu alırsa anahtarları o alacak. Sizi nasıl sınayacağım? 5 tane tahıl vermiş. Her birine 5 tane ve demiş ki, size 5'er tane mısır tanesi veriyorum. 4 yıl sonra geleceğim. Bu 5 mısır tanesine bakan kişi, bütün paraya, mücevherlere, ekinlere bakmaya uygun demektir. Bu 5 mısır tanesine bile bakamayan bu kadar mala nasıl baksın? İşte bu benim testim. Ve gitmiş. Büyük gelin düşünmeye başlamış. İhtiyar delirmiş. 5 mısır tanesi? 4 yıl onlar için endişelenmeye değmez. Atacağım onları. Geldiğinde ekinlerin arasından başka bir 5 mısır tanesi alır ona veririm. Bunlar senin verdiğin 5 mısır tanesi. Ve onları fırlatıp atar. İkinci gelin de düşünmeye başlar. Bu sıradan 5 mısır tanesi için endişelenmenin anlamı yok. Ama fırlatıp atmak da iyi değil. Çünkü ihtiyarın hayat tecrübesi var. Kim bilir? Belki de bu 5 mısır tanesi doğaüstü güçlere sahiptir. Sonra yiyin onları diyebilir. Ve ben onları yediğimde bu güç bana geçer. Neden şimdi yemeyeyim? Geldiğinde ona başka 5 mısır tanesi veririm. Hepsini yemiş. Ve üçüncüsü, anahtarları almaya çok istekliymiş. 4 yıl boyunca bu 5 mısır tanesine çok özenle bakmış. Dördüncüsü, avluyu temizlemiş ve bu 5 mısır tanesini oraya ekmiş. 5 mısır bitkisi çıkmış. Her biri yaklaşık 100 mısır tanesi taşıyormuş. 500 mısır tanesi. Bir sonraki mevsim, bütün bu 500 mısır tanesini ekmiş, 500 mısır bitkisi boy vermiş. Bir sonraki mevsim, bütün mısırlar çıkmış. Bütün mısır tanelerini ekmiş. 4 yılda tonlarca mısır tanesi olmuş. Tahıl ambarı tamamen dolmuş. Yaşlı adam geldiğinde, herkes kendi hikayesini anlatmış. Dördüncüsüne geldiğinde, gelin şöyle demiş. Ekinler tamamen doldu. Verdiğiniz 5 mısır tanesi arttı. Yaşlı adam çok mutlu olmuş. İşte bu uygun kişi. Bu yaşlı adam ayrıca 5 damma tanesi de verdi. Sadece elinizde tutmayın. Çoğaltın, çoğaltın, çoğaltın. Ve anahtarları alıp götürmüyorum. Anahtarlar sizde. Dammada gelişmeye devam edin. Dammada gelişmeye devam edin. İçinizdeki cennet krallığının kapısını açın ve oranın tadını çıkarın. İçinizdeki Brahman seviyenin kapısını açın ve oranın keyfini çıkarın. İçinizdeki Nirvana seviyesinin kapısını açın ve oranın tadını çıkarın. Dhamma'da gelişmeye devam edin. Dhamma'da gelişmeye devam edin. Bu çok değerli, çok değerli. Unutmadan son bir şey daha. Bu benim çıkarım için. İşte böyle zengin bir ailede doğmuşsan bencillik o kadar da kolay gitmiyor. Ülkemizde belli bir inanış, bir gelenek vardır. Bazı geleneklere fena çatarım ama bu geleneği çok seviyorum. Bu inanış, bu gelenek şöyle der. Bir öğretmenden, bir gurudan, bir sanat, bir teknik öğrenir ama karşılığında gurudakşina vermezsen, gurudakşina ücret demek, öğretmenin emeğinin karşılığı. Eğer karşılığını ödemezsen, teknik işlemez. Bu inanışı çok seviyorum. Çok iyi bir inanış, çok iyi bir gelenek. Çünkü ben ücretimi istiyorum. Buraya bağışladığınız her şey, kendi kapasitesine göre az ya da çok herkes bir şey bağışlar. Buraya gelecek öğrenciler için, onların yararına, onların daha fazla imkana sahip olması içindir. Ama öğretmeninize ne veriyorsunuz? Böyle kilolu bir öğretmen dolgun ücret ister. Bu gelenekte dolgun ücret ne? Sabah akşam birer saat meditasyon yaptığınızda, sonra erdemlerinizi bütün varlıklarla paylaşmaya başlarsınız. Bütün varlıklar mutlu olsun. Bütün varlıklar huzurlu olsun. Öğretmeninizi hatırlayabilirsiniz. Ama hatırlamasanız da önemli değil. Bütün varlıklar mutlu olsun dediğinizde, ben o varlıklardan biriyimdir. Ve mettanız bana geliyor olacaktır. Bu sizin ücretiniz. Her gün. Eğer her gün bu ücreti ödemeyi unutursanız, teknik kesinlikle işe yaramayacaktır. Ücretinizi unutmayın. Dhamma'da gelişmeye devam edin. Dhamma'da gelişmeye devam edin. Bu harikulade. İnsan ancak geçmişte çok iyi davranışlarda bulunduysa, çok şanslıysa saf Dhamma'yı alabilir. Aksi halde insan bütün hayatını din adına, hayatını ayinlerle, ritüellerle, törenlerle boşa harcıyor olabilir. Ama saf Dhamma'yı, bu hayatta hemen iyi sonuçlar veren tertemiz Dhamma'yı almakla insan kendisini çok şanslı hissetmeli. Ne mutlu ki siz aldınız. Şimdi onu koruyun, çoğaltın, çoğaltın. Tüm mutsuzluğunuzdan kurtulmak için, kendi çıkarınız için, iyiliğiniz için ve aynı zamanda başkalarının iyiliği için ve başkalarının yararı için de. Her yerde mutsuzluk var. İnsanlar acı çekiyor. Onlara mutsuzluklarından kurtulmaları için nasıl yardım edilebilir? Dhamma'da gelişmeye devam edin. Dhamma'da gelişmeye devam edin.